Ayrım 27, sayfa 259. Aldatıldın. Ben sana söyledim, aldatıldın. İki saatten beri tenekeyi bulmak için boşuna Marsilya'nın altını üstüne getirirlerken şampuan aynı sözlerle Janus'un kafasını ütülüyordu. Teneke, uzun süre önce ölmüş ve gömülmüş olmalı. Aylardan beri onu kimse görmemiş. Claudia onun cesedine morgda rastlamış olmalı ve senden para tırtıklamak için de bu hikayeyi uydurdu. Bir ölünün itiraflarını satın aldı. Janus cevap vermeden yürüyordu. Şampuandan pek farklı düşünmüyor olsa da umutsuzluğa kapılmak istemiyordu. Aksi takdirde kendini kaldırımlara bırakır ve yakalanmayı beklerdi. Teneke yoluna devam edebilmesi için son şansıydı. Klopp Perno'da dönmüşlerdi, bir şey çıkmamıştı. Victor Gelu meydanına satmışlardı. Uzun zamandır kimse Teneke'yi görmemişti. Canabiera'ya çıkmışlar ve Reforms Kilisesi'nde durmuşlardı. Sonuç yine hüsran olmuştu. Cimnaze tiyatrosunun önünden bir kez daha geçmişler, evsizler arasındaki başka bir kavgaya tanık olmuşlardı. Soru sormadan tabanları yağlamışlardı. Şimdi Marso gündüz barınma merkezine doğru yürüyorlardı. Amaçları sorularını sormak ve birer tas sıcak kahve içmekti. Hava bir kurutma kağıdı gibi aydınlığı emerek kararıyordu. Kararan havayla birlikte Janus da içinde bastırılmaz bir sıkıntı hissediyordu. Her siren sesiyle irkiliyordu. Ona çevrilen her bakışta başını öne eğiyordu. Polisler, tetikçiler, Bougainville'li evsizler. Hepsi onun peşindeydi. Hepsi her an onu bulabilirdi. Sonunda AX kapısından geçtiler ve Marsu'daki merkeze ulaştılar. Sosyal hizmet görevlileri bir karaoke eğlencesi düzenlemişlerdi. Dişsiz ağızlarıyla şarkıları kekeleye kekeleye söyleyen evsizleri görünce Janus kapıda durdu. "Hadi git," dedi şampuana. "Ben seni dışarıda bekliyorum." Ter içinde kalmasına rağmen iki saatten beri durmaksızın yürüyorlardı. Giysilerin içinde titriyordu. Merkezin girişindeki tonozun altına oturdu ve oyalanmak için otopsi raporunu yeniden okudu. Gürültü dikkatini çekti. Bulunduğu yerden birkaç metre uzakta, karanlık bir köşede bir adam oturuyordu. Janus gözlerini kapattı ve adama dikkatle baktı. Üzerinde yıpranmış bir kazak ile kirden leş gibi olmuş bir pijama altı vardı. Ayakkabı niyetine de iki plastik torbayı ayaklarına geçirmişti. Yüzü Piero gibi bembeyazdı. Dipnot Piero. Fransız tiyatrosuna, özellikle de pandomime geçen İtalyan komedi kahramanı. Beyazlar giyinir ve yüzüne un sürerdi. Ama dayak yemiş bir Pierrot. Sol gözüne kan oturmuştu. Yanağında mora çalan bir hematom vardı. "Dönüşüyoruz," diye zorlukla mırıldandı adam. İki eliyle gri plastik bir şişeyi tutuyordu. İspirtoyu andıran bir şey içiyordu. Hiç kuşkusuz duymadığı bir içki markasıydı. "Dönüşüyoruz adamım." "Ne?" diye sormuş bulundu Janus, işte istenç dışı olarak. "Şehir bir hastalık, bir cüzam," diye devam etti diğeri soruyu duymamış gibi. Pis kokusunu, kirliliğini, kötülüğünü bize de bulaştırdı. Asfalta, egzoz gazına, aşınmış araba lastiğine dönüşüyoruz. Janus'un bu yeni deliği başından savacak takatı yoktu. Tam tersine yorgunluk onu sünger gibi geçirgen bir hale getiriyordu. Bir anda herif gözüne bir kahin gibi gözüktü. Sokakların Teseris'i. Dipnot, Teseras. Yunan mitolojisinde Teibailik ünlü kör kahin. Ellerine baktı. Teni şimdiden asfalta dönüşüyordu. Nefesi azot dioksit kokuyordu. "Selam Didu." Şampuan merkezin kapısında duruyordu. Diğeri şişesinin ardında surat asarak cevap vermedi. "Onu tanıyor musun?" diye sordu Janus. "Herkes Dido'yu tanır. Kendini kahin sanıyor." Sesini alçalttı. "Bir kaçıktan başka bir şey değil. Ama tehlikeli bir kaçık. Kehanetlerini paylaşmayan herkesle kavga eder." Janus birkaç kelimeyle her şeyi yerli yerine oturttuğu ve halüsinasyonunu ortadan kaldırdığı için içinden şampuana teşekkür etti. Pijamalı yaratığı unuttu. "Yeni bir şey var mı?" diye sordu. "Hiçbir şey. Tenekeden hiç iz yok. Sen acıkmadın mı?" Şampuanın yüzüne yeniden renk gelmişti. Anlaşılan karaoke'de sadece kahve içmemişti. Janus açlıktan ölüyordu. Ancak aç evlerinde artık rahat rahat dolanamazdı. "Bu akşam restorana gidiyoruz," dedi şampuan. Janus'un kaygılarını hissetmiş gibi. "Restoran mı? Gerçekten mi? Öyle de denebilir." 10 dakika sonra bir fast food restoranının arka avlusundaydılar. Etrafa pis bir yağ kokusu hakimdi. Şampuan kafasını artıklarla dolu konteynere soktu. Janus'un midesi ağzına geldi. Bu çıkmaz sokak ona önceki sabah başına şarap vurup döktüğü yeri hatırlatıyordu. Bu iğrenç vaftizin üzerinden sanki bir asır geçmiş gibiydi. Şampuan kollarını plastik yiyecek kaplarıyla dolu bir şekilde çöp kutusundan çıktı. "Mösyö, yemek hazır," diye sırıttı. Hazinelerini teker teker adlarını söyleyerek ona doğru fırlattı. "Domates, kabuksuz ekmek, peynir, jambon." Janus hem tiksintiyle hem de açlık hissiyle paketleri yakalıyordu. "Biyolojik gıdalar," dedi şampuan. Janus plastik kutulardan birini açtı ve bir dilim ekmeği kıtır kıtır yedi. Bundan derin bir tat aldı. Midenin gizli minnet duygusu. Diğer paketleri de açtı. Jambonu, peyniri, kornişonları oburca mideye indirdi. Her lokmada sefilliklerinin nedenli büyük olduğunu farkına varıyordu. Yere bağdaş kurmuş, homurtular çıkararak elleriyle yemek yiyen iki adam. Şehrin bağırsaklarında yaşayan sıçanlar. Kola, şampuanına içinde ezilmiş bir pipet bulunan metal bir kutu uzattı. Yanus açgözlülükle kutuyu kaptı ve bir dikişle içti. Damarlarına yeniden hayat gelmişti. Kaslarına da kuvvet. Nerede uyuyacağız diye sordu. Hayati sorunlardan uzaklaşmamak için. Barınma merkezlerini teker teker dolaşacak polisleri ve orada burada gezinen evsizleri göz önüne alarak kurnazca davranmamız gerekiyor. Şampuanın bu büyük dikkati hoşuna gidiyordu. Tabii uykusunda onun boğazını kesme planı yoksa. Açık havada kalabileceğimiz bir yer bulmalıyız. Ben böyle bir yer biliyorum. Ama Şubat ayında çok zor. Acil tıbbi yardım servisleri geceleri köşe bucak her yeri tarıyor. Polisler de. Kimsenin dışarıda kalmasını istemiyorlar. Eğer bizden biri dışarıda geberirse başları ağrır. Açık havada uyuma düşüncesi ona evsiz çetesini ve uğradığı saldırıyı hatırlattı. Şu Bougainville'li herifler bana nerede saldırdılar biliyor musun? La Joliette'de sanırım. Dokların orada. Orada ne işim vardı? Hiçbir fikrim yok. Genellikle Emmaüs'ten pek dışarı çıkmazdın. Emmaüs. Yanus çok daha iyi tanıdığı bu yeri hala soruşturmadığını düşündü. Artık çok geçti. Fotoğrafı bütün barınma merkezlerine yollanmış olmalıydı. Aklına başka bir fikir geldi. Ceplerini karıştırdı ve Biarritz treninde karşılaştığı adamın kartvizitini buldu. Daniel Le Guin, Emmaüs gönüllüsü. 06-17-35-44-20. Nerede bir telefon kulübesi bulabilirim? Gün içinde Ayx kapısı bir Afrika açık hava pazarını andırırdı. Şimdi her yer ıssızdı. Seyyar satıcılar tezgahlarını toplamıştı. Demir kepenkler indirilmişti. Yerler tavuk tüyleriyle, meyve kabuklarıyla, yağlı kağıtlarla doluydu. İçinden çok daha kara hayaletlerin, çarşaflı kadınlar, kapüşonlu ayak takımı, geçtiği kapkara gecede çöp kokuları yükseliyordu. Acele etmeliyiz diye homurdandı şampuan. Mistral bastırıyor. Meydanın tam ortasında Zafer Takı'nın yakınındaki çam ağaçlarının arasına gizlenmiş bir telefon kulübesi vardı. Yanus için ideal bir yerdi. Şampuan ona 10 avro karşılığında bir telefon kartı verdi. İkmal yapacağım dedi şampuan hala açık olan bir Arap bakkala doğru giderken. Yanus kulübeye girdi ve Le Guin'in numarasını çevirdi. Gitgide şiddetlenmekte olan rüzgarı hissetti. Çevresindeki çamlar uğulduyordu. Kulübenin camları titriyordu. Aralıklardan soğuk ve nemli bir esinti giriyordu. Alo, Daniel Le Guin, ben Victor Yanus. Beni hatırlıyor musunuz? Elbette 2 gün önce bir Biarritz treninde karşılaşmıştık. Özür dilemek istiyorum. Geçen günkü davranışım, benim hafıza sorunlarım var. Bazen hatırlamamak iyidir. Sesini sertleştirdi, merhamete ihtiyacı yoktu. Tam tersine ben hatırlamak istiyorum. Beni Marsilya'daki Emmaüs merkezinde tanıdınız değil mi? Point Rouge barınağında. Oraya geliş tarihimi hatırlıyor musunuz? Ekim ayının sonunda geldim. Daha önceden Marsilya'yı biliyor muydum? Hayır, tamamen kaybolmuş gibi bir halim vardı. Yanus sesini biraz daha yükseltti. Nereden geliyordum? Bunu bana hiç söylemedin. Davranışlarım hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Rüzgarın uğultusunu bastırmak için artık bağırıyordu. Bizimle 2 ay kaldın. Ürün tasnifinde ve satışta çalıştın. Geceleri barınakta yatıyordun. Ciddi, sessiz bir adamdın. Şüphesiz sana verilen küçük işler için çok kalifiye biriydin. Başlarda hafıza sorunlarım vardı. Sonra yavaş yavaş düzeldin. Yani kafaca demek istiyorum. Adının Victor Yanus olduğunu hatırladın. Ancak geçmişin konusunda ağzın hep sıkıydı. Buraya nasıl geldiğin konusunda, neden Marsilya'yı tercih ettiğin konusunda vesaire. Benimle hiç sorun yaşamadınız mı? Hem evet hem de hayır. Aralık ayının ortalarında yok olmaya başladın. Tüm gün boyunca. Bazen geceleri de. İçki içiyor muydun? Buraya çok ayık döndüğün söylenemezdi. Yanus'un aklına Tzevan Sokov'un öldürülmesi geldi. Cinayet Aralık ayının ortalarında işlenmişti. Ortadan kaybolduğumda nereye gittiğimi biliyor musunuz? Hayır. Barınaktan ayrılırken ne söyledim? Hiçbir şey. Aralık ayı sonunda şu kavga olayı oldu. Seni Eveş karakolunda bulduk. 2 gün sonra da tamamen ortadan kayboldun. Kavgayla ilgili ayrıntı verdin mi? Hayır, ne polislere ne bize. Bir mezar gibi kapanmıştın. Le Guin son derece isabetli bir kelime kullanmıştı. Bir anda Yanus'un migreni nüksetti. Sol gözünün arkasındaki ağrı yeniden ortaya çıkmıştı. Bunun yanı sıra rüzgar hala uğulduyor, titreyen kulübeyi tokatlıyordu. İlgilendiğim şu küçük işler neydi? Bir sürü iş. Sona doğru giysi satış standımızla ilgilendin. Giysilerin onarıldığı atölyede de çalıştın. Ama disklerle ve kitaplarla ilgilenmek istemiyordun. Sanatla ilgili hiçbir şeyle. Neden? Bu yönde bir travma yaşamış bir izlenimi veriyordun. Travma mı? Bana sorarsan bir evsiz olmadan önce bir sanatçıydın. Janus gözlerini kapattı. Her kelime de acı şiddetini biraz daha arttırıyordu. Janus olmadan önceki kişiliğiyle burun buruna geldiğini hissediyordu. Ve bu da bilemediği bir sebepten ötürü kendini kötü hissetmesine yol açıyordu. Ne tür bir sanatçı diye kekeledi. Bir ressam, ben öyle düşünüyorum. Bunu nereden biliyorsunuz? Verdiğin tepkiler nedeniyle. Bir tabloya veya bir albüme benzeyen ne varsa yaklaşmayı reddediyordun. Bununla birlikte sanattan anladığını fark etmiştim. Bir veya iki kez sanki sanatla ilgilenmiş biri gibi teknik terimler kullandın. Bilgi bir mazot örtüsü gibi seyreliyordu. En ufak bir şey hatırlamıyordu ama onu sarmalayan, musallat olan belli belirsiz korkuyu hissediyordu. Bir gün, diye devam etti diğeri, bizim gönüllülerden biri senin önünde resim reprodüksiyonlarının olduğu bir antoloji karıştırıyordu. Birden elini sertçe bir tablo reprodüksiyonun üstüne koydun ve dişlerin arasından bir daha asla dedin. Çok iyi hatırlıyorum. Hangi tablo olduğunu biliyor musunuz? Colbert'in bir otoportresi. Eğer ben bir sanatçıysam bir yerlerde Janus imzalı eserleri olup olmadığını öğrenmeye çalışmadınız mı? Hayır. Her şeyden önce zamanım yoktu. Sonra eğer bu resimler varsa bile başka bir adla imzalanmış olduğunu biliyordum. Janus birden Le Guin'in bildiğini anladı. Janus olmadan önce diye devam etti, sen başka biriydin. Tıpkı Janus olduktan sonra kendine Matthias Freire demen gibi. Bu adı nereden biliyorsunuz? Bana trende sen söyledin. Ve siz hatırlıyorsunuz öyle mi? Unutmamak gibi kötü bir huyum var. Bordeaux'dan yeni döndüm. Orada bu ad ve senin fotoğrafın sürekli olarak bölgesel haberlerde yayınlanıyor. Siz beni ihbar edecek misiniz? Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Beni o dönemde tanıdığınız kadarıyla dedi Janus inler gibi bir sesle. Suçlu olduğumu düşünüyor musunuz? Bir insanı öldürebileceğimi. Le Guin hemen cevap vermedi. Onun sakinliği Janus'un paniğiyle çelişiyordu. Buna cevap veremem Victor. Kimden şüpheleneyim? Marsilya'ya gelmeden önce kuşkusuz ressam olan bir adamdan mı? Point Rouge'da tanıdığım içe kapanık evsizden mi? Trende karşılaştığım psikiyatrdan mı? Yapman gereken tek şey var. O da polise teslim olmak ve tedavi görmek. Doktorlar kişiliklerini hali yola koymana yardımcı olacaktır. Ve ilk kimliğine dönmene. Tek yol bu. Ve bunun için yardıma ihtiyacım var. Janus öfkelendiğini hissetti. Le Guin haklıydı ama bunu duymak istemiyordu. Adamın ağzının payını vermeye hazırlanıyordu ki bir çarpma sesiyle irkildi. Şampuan tüysüz suratını kulübenin camına dayamıştı. Çabuk ol, Mistral iyice bastırdı. Burada soğuktan donmadan zula bir yer bulmak için acele etmeliyiz. Ayrım sonu sayfa 266. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Club Pernod. C-L-U-P-P-E-R-N-O-D. Victor Gelu. V-I-C-T-O-R-G-E-L-U. Canabier. C-A-N-E-B-I-E-R-E. Reforms. R-E-F-O-R-M-E-S. Gymnase. G-Y-M-N-A-S-E. Marsu. M-A-R-C-E-A-U. Aix. A-I-X. Pierrot. P-I-E-R-R-O-T. Teiresas. T-E-I-R-E-S-I-A-S. Dido. D-I-D-O-U. Fast Food. F-A-S-T-F-O-O-D. La Joliette. L-A-J-O-L-I-E-T-T-E. Mistral. M-I-S-T-R-A-L. Point Rouge. P-O-I-N-T-E-R-O-U-G-E. Corbett. J-O-U-R-B-E-T.